Ayrım 49 Gazap Wilbur Smith Sayfa 455 Kitty Godolphin o akşam oteldeki dairesine döndüğü zaman çok sevinçliydi. Hank kanlar içinde salondan can kurtarana taşınan Dr. Fairward'ı uygun açılardan çekmiş, panik ve kargaşayı da filme almıştı. Kız bir bardağa cin ve tonik koydu. Aynı anda telefon çalmaya başladı. Alıcıya uzandı. ''Ben Kitty Godolphin.'' ''Miss Godolphin.'' Karşısındaki bir yabancıydı. ''Moses Gama selamlarını yolluyor.'' Kitty sert sert Moses Gama güvenlik önlemleri çok sıkı olan bir cezaevinde diye cevap verdi. Ölünceye kadar da orada olacak. Lütfen zamanımı boşuna harcamayın. Dün gece Umkonto ve siz ve cengaverleri Moses Gama'yı cezaevi motorundan kaçırdılar. Şaşkınlıktan Kitty'nin yanakları ve dudakları uyuştu. Motorun battığını gazetelerde okumuştu, adam ekledi. Moses Gama şimdi güvenli bir yerde ve sizinle konuşmak istiyor. Onunla buluşmaya razı olursanız kameranızın kullanılmasına da izin verilecek. Kitty 3 saniye cevap veremedi, sesi çıkmıyordu ama kafası hızla çalışıyordu. Bu bir televizyoncunun hayatı boyunca ancak bir defa elde edebileceği o büyük fırsatlardandı. Geleceğim dedi. 10 dakika sonra otelin balo salonunun kapısı önünde koyu mavi bir kamyonet duracak. Farlarını 2 defa yakıp söndürecek. Kimseyle konuşmadan taşıta binin. Moses Gama küçük mutfakta masanın başında oturuyordu. Saçları tümüyle beyazlaşmış, vücudu iskelete dönmüştü. Ama Kitty yine de onu hemen tanıdı. Adamın kara gözleri yine eskisi gibi insanı hipnotize ediyordu. Tavırları da etkileyiciydi. ''Moses geldiğin için minnet duyuyorum.'' dedi. ''Ama zamanımız çok az. Faşist polisler beni bir kurt sürüsü gibi yakından izliyor. Kısa süre sonra buradan gitmem gerekecek.'' Hank kamerasını yerleştirmiş, ışıkları ayarlamıştı bile. Moses kameraya bakarak konuşmaya başladı. Halkımın özgürlüğe olan özlemini hiçbir cezaevi duvarı engelleyemez. Hiçbir mezar gerçeği sizden gizleyemez. Moses Gama 10 dakika kadar konuştu. Sonra da Kitty'ye dönerek, ''Sen bir dostsun.'' dedi. ''Barış içinde git.'' Raleigh tabaka Kitty'yi kolundan tuttu. ''Gelin, burada gereğinden fazla kaldınız. Artık gitmelisiniz.'' Mutfak kapısında bekleyen adamı işaret etti. ''Adı Robert. Size yol gösterecek.'' Robert beni izleyin diye emretti. Kitty ile Hank'i tozlu arka avludan geçirerek yola çıkardı. Sonra da orada durdu. Kitty şimdi ne olacak diye fısıldadı. Neden burada bekliyoruz? Robert sabırlı olun dedi. Biraz sonra öğrenirsiniz. Kitty birden orada yalnız olmadıklarını anladı. Gölgelerin arasında bir kalabalık da bekliyordu. Yüzlerce insan. Kitty usulca ne oluyor diye sordu. Robert şimdi göreceksiniz dedi. Diğerleri usul usul kulübeye doğru ilerlemeye başlamışlardı. Sonra biri seslendi. ''Baba, çocuklarım burada, bizimle konuş baba.'' Bir başkası ''Moses Gama'' diye haykırdı. ''Biz hazırız, başımıza geç.'' Sonra alçak seslerle ''Enkosi sikeleli Afrika.'' ''Tanrı Afrika'yı korusun'' parçasını söylemeye başladılar. O sırada başka bir ses duyuldu. Önce uzaklarda yankılandı, sonra yaklaşmaya başladı. Polis arabaları sirenlerini çalarak yaklaşıyordu. ''Robert, kameranızı hazırlayın.'' dedi. Kitty ile Hank kulübeden çıkar çıkmaz Moses Gama masadan kalkmaya hazırlandı. ''İşte oldu, artık gidebiliriz.'' Raleigh tabaka onu engelledi. ''Hemen değil amca, önce yapmamız gereken bir şey daha var.'' Raleigh masaya yaklaşarak amcasının karşısında durdu. ''Bütün bunlar büyük bir dikkatle planlandı. Bu akşam Fairward denilen o beyaz canavar katledildi. O ırkçı parlamentonun toplantısında hem de. Plana göre Fairward'ın öldürülmesinden sonraki kargaşa sırasında sen ortaya çıkacak ve ayaklanan halkımıza liderlik edecektin.'' Moses öfkeyle sordu. ''Bütün bunlar bana neden daha önce anlatılmadı?'' ''Sabırlı ol amca, beni sonuna kadar dinle. Bütün bunları planlayan adamlar kuzeydeki soğuk ve kasvetli bir ülkeden. Onlar Afrikalıların ruhunu anlayamıyorlar. Halkımızın iyice öfkelenmedikçe ayaklanmayacağını bilmiyorlar. O an henüz gelmedi. O öfkenin iyice şiddetlenmesi için daha birkaç yıl çabalanması gerekiyor. Ancak o zaman istediğimiz olacak. Beyaz polis hala çok güçlü. Bizi ezmek için küçük parmaklarını oynatmaları da yeterli. O zaman dünya bir kenardan ölmemizi seyreder. Macaristan'daki isyanın bastırılmasını seyrettiği gibi. Moses, anlayamıyorum dedi. Madem bu yolu izlemeyecektin, niçin bu noktaya kadar geldin? İhtilalin yalnız liderlere değil, şehitlere de ihtiyacı var. Dünyanın öfkesi uyandırılmalı ve şehitler olmadıkça da bunu başaramayız. Şehitler ve liderler amca. Moses, halkım beni lider olarak seçti diye hatırlattı. Hayır amca, Raleigh başını salladı. Sen değersiz bir insan olduğunu kanıtladın, halkını sattın. Canını kurtarmak için ihtilalcileri düşmana teslim ettin. Nelson Mandela'yı ve Rivonia kahramanlarını düşmana sattın. Bir zamanlar senin bir tanrı olduğuna inanıyordum ama artık hain olduğunu biliyorum. Moses sessizce yeğenine baktı. Bunu inkar etmediğin için seviniyorum amca. Suçun kuşku götürmeyecek bir biçimde kesinlikle kanıtlandı. Böyle davrandığın için artık lider olma hakkını da kaybettin. Yalnız Nelson Mandela bu rolü oynayabilecek kadar büyük bir insan. Ancak amcacığım, ihtilalin şehitlere de ihtiyacı var. Raleigh tabaka ceketinin cebinden beyaz, temiz beze sarılmış bir şey çıkardı. Masaya koyarak kumaşı dikkatle açtı. İkisi de bezin içindeki tabancaya baktılar. Bir polis tabancası bu. Silahı birkaç saat önce karakolun deposundan çaldık. Seri numarası karakolda kayıtlı. İçinde de polis kurşunları var. Raleigh tabancanın kabzasını beze sararak tuttu. Üzerinde polislerin parmak izleri olduğunu da söylemeliyim. Elinde tabancayla ilerledi ve Moses'in arkasında durdu. Namluyu yavaşça amcasının ensesine dayadı. Dışarıda şarkı başlamıştı. Şarkı arasında polis sirenlerinin yaklaştığını duydular. Raleigh yavaşça, ''Zalim faşist polise senin burada olduğun haber verildi.'' diye ekledi. Sirenler yaklaştı. Motor homurtuları, fren gıcırtıları duyuldu. Kapılar çarpılarak kapatıldı, emirler verildi. Konuşmalar oldu ve sonunda kulübenin kapısı kırıldı. Lothar de la Rey adamlarının önünde kulübeye dalarken Raleigh tabaka, ''Barış içinde git amca.'' diye fısıldadı ve Moses Gama'yı başının arkasından vurdu. Sonra polis tabancasını masaya atarak karanlık avluya süzüldü. Dışarıdaki kalabalığa karışıp üzeri örtülü ceset sedyeyle dışarı çıkarılıncaya kadar bekledi. Sonra da güçlü ve berrak bir sesle ''Polis liderimizi öldürdü.'' diye bağırdı. ''Moses Gama'yı öldürdüler.'' Yüzlerce insan bu sözleri tekrarlarken kadınlar ulur gibi sesler çıkarmaya başladılar. Raleigh tabaka döndü, karanlıklara karışarak uzaklaştı. Manfred silah odasının kapısında durdu. Taştan yapılmış şöminede ateş yanıyordu. Şasa Courtney ateşin önünde ayaktaydı. Üzerinde smokini vardı. Uzun boyu, zarif tavırları ve şakakları ağarmış saçlarıyla çok kibar ve yakışıklıydı. Ama yüzündeki ifade acımasızdı. Saint-Ain Courtney masanın başında oturuyordu. Onun arkasında da gece elbisesi vardı. Çok sevdiği sarı renkte Çin brokarından da tuvaleti. Boynuna hani madeninden çıkarılmış şahane sarı pırlantalardan yapılma bir gerdanlık takmıştı. Şasa Manfred'i usulca selamladı. ''Beyaz kılıç.'' Manfred başını salladı. ''Yah, ama o uzun yıllar önceydi, bir başka savaş sırasında.'' ''Masum bir insanı öldürdün, soydu bir ihtiyarı.'' ''O kurşun bir başkası içindi, bir vatan haini, halkını İngiliz boyunduruğuna sokan bir Afrikaner için.'' ''Sen bir teröristtin o zaman, Gama ve Mandela gibi. Senin cezan neden onlarınkinden farklı olsun?'' ''Manfred, biz haklı bir amaç uğruna savaştık.'' diye cevap verdi. ''Tanrı da bizden yanaydı.'' ''Bu ülkedeki mahkemelerin seninle aynı fikirde olup olmadıklarını anlayacağız.'' Şasa Sönteyn'e baktı. ''Lütfen önündeki defterde yazılı olan numarayı çevir. Cinayet masasından emniyet amiri Botma'yı iste. Ona telefonumuzu beklemesini söyledim.'' Sönteyn hiç kımıldamadı. Manfred'i süzerken yüzünde acıklı bir ifade vardı. Şasa lütfen dediğimi yap anne diye ısrar etti. Manfred atıldı. Hayır, o bunu yapamaz, sen de öyle.
Nedenmiş o?
Manfred Santa'ya döndü. Ona gerçeği söyle anne. Şasa öfkeyle kaşlarını çattı. Ama Santa'nın onun konuşmasına engel olmak için elini kaldırdı.
Doğru diye fısıldadı.
Manfred de senin gibi benim oğlum Şasa. Onu çölde dünyaya getirdim. Ama babası onu hemen yanımdan uzaklaştırdı. Manfred'i ancak 13 yıl sonra görebildim. Ama yine de o benim oğlum.
Uzun bir sessizlik oldu.
Büyük baban öleli 20 yıldan daha uzun bir süre geçti Şasa. Kardeşini dar ağacına göndererek beni mahvetmek ister misin?
Şasa kekeledi. Görevim, şerefim.
Manfred de sana merhametle davrandı. Siyaset hayatını daha başlamadan mahvedebilirdi. Ama kardeş olduğunuzu öğrendiği zaman ben istediğim için sana ilişmedi.
Santa'nın alçak sesle ama kesin konuşuyordu.
Sen ondan aşağı kalabilir misin?
Şasa bağırdı. Ama o sadece senin piçin.
Sen de benim piçimsin Şasa. Baban düğün günümüzde törenden önce öldü. Manfred bu gerçekten yararlanarak seni mahvedebilirdi. Eline düşmüştün onun. Şimdi nasıl o senin eline düştüyse öyle ne yapacaksın Şasa?
Şasa döndü başını eğerek ateşe baktı. Tekrar konuşmaya başladığı zaman sesinde müthiş bir acı vardı.
Dostluk, hatta kardeşlik bir hayal. Düşünmem gereken sensin anne.
Kimse sesini çıkarmadı. Şasa Manfred'e döndü. Milliyetçi partiye başbakan olamayacağını bildireceksin. Siyaset hayatından da çekileceksin.
Manfred irkildi. Bütün hayalleri yıkıldığı için yüzünde acı dolu bir ifade belirdi.
Şasa ekledi. Seni ancak böyle cezalandırabilirim. Belki bu acı dar ağacının vereceğinden çok daha feci olacak, çok daha uzun sürecek. Bunu kabul ediyor musun?
Manfred, sen aynı zamanda kendini de mahvediyorsun diye hatırlattı. Ben olmazsam başbakanlığa gelemezsin.
Şasa başını salladı. Benim cezam da bu olacak. Ben bunu kabul ediyorum. Sen de cezanı kabul ediyor musun?
Ediyorum.
Manfred Döller'e dönerek odadan çıktı. Santa'nın ağlıyordu.
Oğlum, oğullarım.
Şasa annesini avutmak üzere ona yaklaştı.
Fervord'un ölümünden bir hafta sonra Baltazar Johannes Forster başbakanlığa seçildi. Makamına oturduktan 3 gün sonra da Şasa Courtney'i çağırdı.
Yıllar boyunca sadakatle durmadan çalıştığınız için size kendim teşekkür etmek istedim. Ama artık dinlenmeyi hak ettiniz. Güney Afrika'nın Londra elçiliğini kabul etmenizi istiyorum.
Klasik bir baştan atma tekniğiydi bu ama Şasa altın kuralı da biliyordu. Politikacılar bir mevkiyi hiçbir zaman reddetmemeliydiler.
Teşekkür ederim Sayın Başbakanım dedi.
Moses Gama'nın Drake Çiftliği ilçesinde yapılan cenaze törenine 30 bin kişi katıldı. Her şeyi Raleigh tabağa hazırladı. Victoria Dini Zulu Gama yasağı aldırmayarak bir konuşma yaptı. Sonra kalabalık polis muhbiri olduğu iddia edilen genç bir kadına saldırdı. Onu soyarak dövdüler, üzerine petrol dökerek ateşe verdiler. Polis kalabalığı gözyaşı bombası ve coplarla dağıttı. Kitty Godolphin bütün olayı filme aldı. Daha sonra da NABS Haber Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Artık Amerikan televizyonunun en fazla para kazanan kadınıydı. Şasa elçi olarak Londra'ya gitmeden önce Zambezi Vadisi'nde 4 haftalık bir ava çıktı. Tabii yanında en büyük oğlu da vardı. Courtney safarilerinin av alanı 700 kilometre kareye yayılmıştı. Rodezya'daki çarpışmalar gitgide daha ciddi boyutlara varıyordu. Şana gösterdiği kahramanlıktan dolayı gümüş haç nişanı da verilmişti. Şasa avdan döndükten sonra kitaplarını ve tablolarını toplamaya başladı. O sırada Gary ile Holly de Veltevre Eden'e taşındılar. Şasa Londra'da en aşağı 3 yıl kalacağım dedi. Geri döndüğüm zaman bu konuyu tekrar konuşuruz. Ama herhalde kentte kendime bir daire alırım. Burada yapayalnızım. Ev bana pek büyük gelmeye başladı.
Holly hamileydi. Santa'yı hiç olmasa bebek dünyaya gelinceye kadar Veltevre Eden'de kalması için rica etti. İki kadın malikanenin çocuk bölümünü yeniden düzenleme planları yaparlarken Shasa Gary'ye annemin yanına biraz yaklaşmasına izin verdiği tek kadın sensin Holly dedi. Isabella Johannesburg'a yerleşmişti. Oradaki Courtney şirketinde çalışıyordu. Lothar'la olan fırtınalı ilişkisi Moses Gama'nın ölüm olayının araştırılması sırasında da devam etti. Sonunda soruşturma komisyonu Lothar de la Rey'in suçsuz olduğuna karar verdi. Hem yerel gazeteler hem de dünya basını bu kararla alay ettiler. Ama Lothar'ın ünü kendi çevresinde daha da arttı. Afrikaner basını artık onu bir kahraman olarak alkışlıyordu. Kararın açıklanmasından bir hafta sonra Isabella lüks dairesinin yatak odasında uyandığı zaman Lothar'ın başucunda durduğunu gördü. Genç adam giyinmişti, kuza büyük bir acıyla bakıyordu. Isabella'nın uykusu hemen açıldı, doğrulup oturdu. ''Ne var Lothar?'' diye bağırdı. ''Niçin bu kadar erken gidiyorsun? Neden bana öyle bakıyorsun?'' Dürnberg bölgesinde ara seçim var. Orası bizim bölgemiz. Parti ileri gelenleri seçime katılmamı önerdiler. Ben de kabul ettim. İşimden ayrıldım. Artık siyaset hayatına atılacağım. Isabella harika diye haykırarak ellerini genç adama uzattı. Ben politikanın içinde doğdum. Seninle harika bir ekip oluşturacağız. Sana inanamayacağın kadar yardım edeceğim. Bak göreceksin. Lothar yerinden kımıldamayınca Isabella da kollarını indirdi. ''Ne var?'' yüzündeki ifade değişti. Lothar usulca ''Ben kendi insanlarıma dönüyorum Bella'' dedi. ''Kendi folkuma ve tanrıma ne istediğimi biliyorum. Babamın başarısız olduğu yerde ben başarıya erişeceğim. Babamın hemen hemen elde ettiği o makamı istiyorum. Ama benim halkımdan olan bir eşe ihtiyacım var. İyi bir Afrikaner kızı. Onu seçtim bile. Artık vedalaşmalıyız Bella. Sana teşekkür ediyorum. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Ama artık her şey sona erdi. Isabella haykırdı. Defol git. Bir daha da gelme. Lothar duraklarken kızın sesi bir çığlık halini aldı. Defol dedim köpek. Git artık. Lothar yatak odasından çıkarak kapıyı kapattı. Isabella sürahiyi kaptığı gibi kapıya fırlattı. Sürahi paramparça olurken Isabella da yatağa yüzü koyun kapanarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bütün gün ağladı. Akşam olurken banyoya gidip küvete sıcak su doldurdu. Lothar'ın bıraktığı jiletlerden birini aldı, bileğine dokundurdu. Sanki akrep sokmuş gibi irkildi. ''Hayır Lothar de la Rey, sana bu zevki vermeyeceğim.'' Sesi öfkeliydi. Jileti klozete atarak yatak odasına gitti, telefonu açtı. Babasının sesini duyduğu zaman ne yapmaya kalkıştığını iyice kavrayarak titremeye başladı. ''Eve dönmek istiyorum baba.'' diye fısıldadı. ''Shasa Londra'daki elçilikte bir ev sahibesine ihtiyacım olacak.'' dedi. ''Seninle aylığını görüşmeye hazırım.'' Isabella bağırdı. ''Ah babacığım, neden bütün erkekler senin gibi değil?'' Jacobus Stander Pretoria cezaevinde asıldı. Sarah Stander'le kocası kapıya ölüm ilanı asıldığı sırada orada bekliyorlardı. O gece kulübelerine döndüler. Sarah Rolf uyuduktan sonra kalktı. Usulca banyoya giderek çok miktarda uyku ilacı aldı. Rolf Stander ertesi sabah uyandığı zaman yanında yatan karısının ölmüş olduğunu anladı. Manfred ile Heidi bağımsız Orange Devleti'ndeki çiftliğe yerleştiler. Manfred Merinos koyunu yetiştirmeye başladı. Zaten her zaman iri yarıydı. İştahtan çok can sıkıntısından fazla yemek yiyordu artık. Gitgide şişmanlıyordu. Onun çiftlikte ne kadar sıkıldığını yalnız Heidi biliyordu. Manfred kırda yalnız başına dolaşırken kalp krizi geçirdi. Çobanlar ertesi gün onun ölüsünü buldular. Sente'in cenaze törenine katılmak için şirketin jetlerinden biriyle geldi. Manfred kahramanlar yerine gömülürken Courtney ailesinden bir tek o vardı. Şasa Courtney Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e itimatnamesini takdim etmişti. Buckingham Sarayı'ndan elçiliğin arabasına binmiş dönerken yağmur yağıyordu. Havanın bozukluğuna rağmen göstericiler onu Trafalgar alanında bekliyorlardı. Ellerindeki dövizlerde Moses Gama'nın ruhu yaşıyor, ırk ayrımı insanlığa karşı işlenilen bir suçtur diye yazılıydı. Şasa elçiliğin önünde arabadan inerken göstericiler ona yaklaşmaya çalıştılar. Ama lacivert üniformalı Londra polisleri el ele tutuşarak onları durdurmak için bir zincir oluşturdular.
''Şasa Courtney!''
Şasa bu tanıdık sesi duyunca kaldırımın ortasında durakladı. Dönüp baktı, önce tanıyamadı. Sonra Tara'yı en ön sırada gördü. Saray kılığı ve silindir şapkasıyla çok şık olan şahsa, kadının önünde durarak polislerden birine ''Teşekkür ederim memur bey'' dedi. ''Ama bu hanımı tanıyorum. Onun geçmesine izin verebilirsiniz.'' Tara polislerin kollarının altından geçerken de ekledi. ''Merhaba Tara.'' Şasa gözlerine inanamıyordu. Tara'nın bu kadar değişmiş olması inanılacak gibi değildi. Orta yaşlı, pasaklı, çirkin bir kadın olmuştu. Yalnızca öfkeyle parlayan gözleri hala güzeldi. Tara, ''Moses Gama yine de yaşıyor.'' diye bağırdı. ''Irk ayrımı meraklısı canavarlar kahramanlarımızı öldürebilirler. Ama savaşı biz kazanacağız. Sonunda ülke bizim olacak.'' Sesi cırlak, bir çığlıktan farksızdı. Şasa cevap verdi. ''Evet Tara, kahramanlar da var, canavarlar da. Ama çoğumuz bizler için fazla coşkun bir olaylar seline kapılmış sıradan insanlarız. Belki savaş sona erdiği zaman elimizde bir zamanlar pek güzel olan o ülkenin külleri kalacak.'' Döndü, arkasına bakmadan elçiliğin kapısına doğru yürüdü. Son.
Kitabın sonu. 20 Temmuz 2017. Sayfa 464.